أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin temizlik bölümlerinden devam ediyoruz. Elbiseye tükürük ve balgam değerse ne yapmak gerekir? Enes radıyallahu anh şöyle buyurmuş. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken tükrüğünü elbisesiyle sildiler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rastgele yerlere tükürmeyi yasaklamışlardı. Namazda tükürmek mecburiyetine kalıp o esnada mendil bulamayınca tükürüğünü elbisesinin ucuyla silmek zorunda kaldılar. Böyle yapmak yere tükürmeye veya tükürükle meşgul olarak namazın huzurunu kaçırmaya nazaran daha hafif bir davranıştır. Tükürme ihtiyacı oldu. Tükürmezsen namaz kılıyorsun, onunla meşgul olamazsın, onu tutmak için. Namazın zedelenir. Yere tükürsen daha kötü bir durum. Onun için elbisesine tükrüğünü nezaketle sakince alıp daha sonra onu yıkamak, temizlemek daha kolay bir durum. Mendil gibi, mendil yoksa eğer, mendil olmadığı bir zamanda. Tabii ki bu sıcak iklimde Mekke'de, Medine'de böyle bir durum daha kolay. Çünkü uzun sıcakta zaten hemen buharlaşıp kuruyup uçup gidiyor. Öyle bir durum da var. Ancak tabii ki Efendimiz onu o şekilde lekesiyle bırakmaz. Onu mutlaka yıkar, kokusuyla bırakmaz. Kötü kokulardan Efendimiz hiç hoşlanmaz. Kendisinden kötü bir kokunun gelmesi diyor Efendimiz'e çok ağır gelirdi diyor Hazreti Ayşe validemiz. Onun için Efendimiz hep güzel kokular kullanır. Kendi teri de zaten güzel bir kokudur. Ondan sonra sarımsak soğan gibi şeyler yemez. Meşhur o bal şerbeti meselesi var. Bal şerbetinden hanımlara kötü bir koku geliyor dediklerinde Efendimiz hemen etkileniyor. Hemen o kokunun kendisinden gelmesinden rahatsız oluyor. Ve bir daha yememek için yemin ediyor, söz veriyor. Yani madem ki bal diyor, bal yapan arı. Öyle demişler hanımlar. Bal yapan arı herhalde megafir otu yemiş. O otu, otun kokusu geliyor diyorlar. Hoş bir koku değil, normal bir koku değil. O koku geliyor demişler. Efendimiz de öyle bir kokunun kendisinden gelmesinden çok rahatsız olmuş. Tükrüğün de bir kokusu vardır. Ondan da bu şekilde bir koku gelir. Onlardan Efendimiz rahatsız olur. Çünkü diyor sizin görüşmediğinizde ben görüşüyorum. Melekle görüşüyorum, konuşuyorum diyor. Melekler kötü kokulardan, kirden çok rahatsız olurlar. Onun için Efendimiz çok temizliğe dikkat ediyor. Kendisine ilk gelen vahiy zaten وَثِيَابَكَ فَضَحِّرْ Elbiseni temiz tut. Üzerini, başını, elbiseni, oturduğun yeri, kaldığın yeri, yaşadığın yeri temiz tut. Efendimiz temizliğe azami dikkat ediyor. Ağız temizliği günde kaç defa Efendimiz ağzını misvaklıyor. 6-7 defa, 8 defa en azından belki. Ağız temizliği yapıyor ki melek geldiğinde rahatsız edici bir koku olmasın diye. Ağızda kalan, dişler arasında kalan yemek artıklarının melekleri çok rahatsız ettiğini bildiriyor. Bu sebeple Efendimiz böyle bir zaruret anında elbisesine tükrüğünü silip daha sonra onu temizlemiştir. Bu yere tükürmekten veya tükrüğü meşgul olup onunla namazı zedelemekten daha hafif bir durumdur. Ve bunun ümmetine gösteriyor Efendimiz ki zor durumda kalırlarsa nasıl bir çıkış yolu bulmaları gerektiği insanın bu tür şeylere başına geliyor. Ama elinde cebinde mendil olabilirse o daha kolay. Mendilini hemen alıverir. Fazla bir ameli kesire düşmeden namazını bozmayacak şekilde böylece namazının kalan kısmını huzurla kılar. Bunu yapamazsa namazda huzuru ihlal olur. Huzuru bulamaz. Tükürük, sümük ve balgamın temiz olduğu, namaza mani bir necaset olmadığı hususunda alimler ittifak etmişler. Tabi buradan bakın bir hüküm de çıkıyor. Efendimizin bu davranışından madem tükrüğü elbisesine sildi Efendimiz namaza devam etti. O zaman bu tükrük necaset sayılmıyor. İbadeti bozan bir necaset olarak sayılmıyor. Yani idrar gibi, meni gibi, kan gibi, kan değilse insanın elbisesine necaset olduğu için onu yıkamak gerekir. Onunla ibadet olmaz, namaz devam etmez. Ama tükürük, balgam gibi şeyler bunlar hoş değildir. Güzel görüntüsü yoktur, kokusu güzel değildir ama necis değildir yani. Üzerinde olsa, namaz kılmış olsan namazı tekrar iade etmiş olman iade etmen gerekmez. Bu hükümler tabii ki çok önemli. İnce hususlar, yani namazı kıldıktan sonra iade edilecek mi, edilmeyecek mi, tekrar mı kılınacak, kaza mı edilecek, kabul mü sayılacak. Bunların hepsi önemli hususlar. Burada Efendimiz bir hükme medar olacak, hükmün kaynağı olacak bir davranışta bulunmuş oluyor. Ve İslam alimleri buradan bir hüküm çıkarıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tükürüğünün her tayyipten atyep, her tahirden athar olduğuna şüphe yoktur. Yani Peygamberimizin her şeyi temiz olduğu gibi tükürüğü de temizdir. Onun temiz olduğuna kimsenin şüphesi yoktur. Yani onun tükürüğü her zaman için bütün hoş şeylerden daha hoş ve bütün temiz şeylerden daha temizdir. Diğer insanlara gelince, yani Efendimizin tükürüğünde bir problem yok zaten. Onun teri bile güzel bir koku olarak kullanmış. Ümmü Süleym radıyallahu anh'a Efendimizin terini bir şişeye toplamış ve güzel kokusuna zaman böyle hafifçe karıştırır. O güzel kokusunu daha güzel hale getirerek onu kullanırmış. Bunda bir problem yok. Diğer insanlara gelince temiz ağızdan çıkan temizdir. Temiz ağızdan çıktıysa tükürük temizdir. İçki içen kimsenin içtiği esnada ağzından çıkanı ile ağzı yaralı ve irinli olan kimsenin tükürüğü necistir. İçki içmiş, o anda tükürmüş. İçki bulaşığı, karışığı olan o tükürük necis sayılıyor. Eğer elbiseye değerse onu da yıkamak gerekiyor. İbadet onunla olmaz. Veya insanın ağzında yara varsa, kan akıyorsa, irin akıyorsa, çıkıyorsa, bunu tükürdüyse bu da necistir. Tükürük kirlenmiştir. Onu da yıkamak gerekir. Bu şekilde fıkıhçılar da bu rivayetten değişik hükümler çıkarmışlar. İnsanların bu da yolunu aydınlatmış. Günlük ihtiyaçlarına cevap olmuş. Günlük hayatta insanın başına bu tür şeyler geliyor. Ağzında diş çektirmiş oluyor, yara çıkmış oluyor. Bu şekilde onu tükürüyor. Üzerine gelebilir, elbisesine gelebilir. Bu temiz midir, değil midir? Bu insanlara ihtiyaç olan bir bilgidir. Bu rivayetten alimlerimiz o bilgileri çıkarmışlar. Bizlere takdim etmişler. Bundan sonraki başlığımız, kadın babasının yüzündeki kanı yıkayabilir. Sehl ibn Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anh hazretlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yarası ne ile tedavi edildi diye sorulmuştu. Uhud'da yaralanmıştı Efendimiz. O yara nasıl tedavi edildi diye sormuşlar. Cevaben şöyle buyurdu. Artık bunu benden daha iyi bilen bir kimse kalmadı. Sahabiler tek tek vefat ettikçe, geriye kalanlar azaldıkça, o olaylara şahit olanlar, bilginin ilk kaynakları azalmış oluyor, onu bildiriyor. Onu diyor, orada bulunanlardan kimse kalmadı. Benden daha iyi bilen biri kalmadı diyor. Ali radıyallahu anh kalkanı ile su getiriyordu. Orada bir su kaynağı varmış. Uhud dağının eteklerinde. Hazreti Ali oradan, o pınardan kalkanıyla su getiriyor. Fatıma radıyallahu anha da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzündeki kanı yıkıyordu. Sonra bir hasır parçası alınıp yakıldı ve yarası onunla dolduruldu. Su değdikçe yara durmuyor, kan daha da akıyor. Hazreti Fatıma bakıyor ki kan daha da artıyor. O zaman hasır parçası buluyor, onu yakıyor, kül koyuyor yaraya. Kül kanı pıhtılaştırıyor. Kan hemen daha hızlı bir şekilde duruyor. İşte Fatıma radıyallahu anh onu yapmış. Köylerde biz de yapardık. Böyle bir yara falan olduğunda bez, çaput yakılırdı. Onun külü bastırılırdı veya bir deri kemerden falan böyle parçalar kazınır. Onun o şeyleri, döküntüleri, ovuntuları yaraya basılırdı. Bu tür uygulamalar köylerde vardır. Her zaman böyle tıbbi araçların bulunmadığı, ilaçların bulunmadığı yerlerde, işte savaş sonrası Uhud'da da böyle bir ihtiyaç olmuş. Efendimizin yüzü kanıyor, yaralanmış. Onu durdurmak için Hazreti Fatıma validemiz bir hasır yakarak onun küllerini kullanmış. Sehil radıyallahu anh, Sehil bin Sa'd sahabiden, Medine-i Münevvere'de en son kalan sahabidir. Medine'de en son vefat eden sahabiymiş. O günlerde enteresan günler, yani sahabiler var, yavaş yavaş azalıyor. Sonra son temsilcileri kalıyor. O da vefat ediyor. Yani o günleri yaşayan insanlar bayağı heyecanlar yaşamışlardır herhalde. Efendimiz'i gören son insan hayatta, ondan istifade edelim, gidelim, soralım diye bu tür sorulara hep sormuşlar. İşte bu rivayette de soruluyor. Diyorlar ki Efendimiz'in peki yarası nasıl durduruldu? Böyle ince konular dahi soruyorlar. Vefatı takriben 100 yaşında 91 Hicri senesinde vaki olmuştur. 91 Hicri senesinde 100 yaşında. Demek ki hicretten 10 sene kadar önce doğmuş. Efendim, yani İslam'ın gelişiyle birlikte doğmuş bu sahabi. Sonra İslam'ı küçük yaşta tanımış bir sahabi. Allah bereketli ömür vermiş. Demek ki o zaman zarfında İslam'ı öğretmiş. Pek çok rivayetleri var çünkü hadis kitaplarımızda. Oradan pek çok rivayet gelmiş bizlere. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gazvesinde yaralanmış. Yüzlerinden kan akıyordu. Yaralayan ise Abdullah bin Kami'e habisiydi. Abdullah bin Kami'e diye imansız bir habis, pis bir insan. Melun herif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yüzünü yaraladığı gibi mübarek dişlerini de zedelemişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir parçası olan, Efendimiz'in bir parçası olan Fatıma-tü Zehra radıyallahu anha kanın dinmeyip suya galebe ettiğini görünce, su yıkadıkça daha devam ediyor, oradaki bir hasır parçasını yakmış, yanığını yaranın üstüne bastırdıktan sonra kan dinmişti. Burada görüldüğü üzere bir kadın babasına ve mahremlerine dokunabilir ve onların hastalıklarını tedavi edebilir. Bunda ne var? Normaldir diyebiliriz. Çünkü biz artık onu öğrenmişiz, biliyoruz da normal görüyoruz. Ama ilk İslam'ı ilk öğrenen insanlar için acaba bu caiz midir, değil midir? Veya bunun bir delili var mıdır, yok mudur diye kafasında bir soru oluşanlar için işte bu rivayet diyor bunun delilidir. Kız babasının tedavi edebilir, vücuduna dokunabilir. Hanefiler göre kadının dokunmasıyla abdest bozulmaz. Bir de bu durum var. Dokunursa abdest bozulur mu, bozulmaz mı? İşte Hazreti Fatıma babasının yüzünü, yanaklarını temizlemiş. Bu durum abdest bozucu olarak görülmüş müdür, görülmemiş midir? Kanın akmasıyla bozulur diyor. Burada hangisi abdest bozmuştur? Kan çıktığı için mi abdest bozulmuştur? Yoksa Hazreti Fatıma onu yıkadığı için mi bozulmuştur? Hanefiler diyor kan çıktığı için bozulmuştur. Şafilere göre ise bunun aksine de. Onlar diyor kandan değil de. Çünkü Şafiler diyor ki abdest bozulması için ön ve arkadan bir necaset çıkması lazım. Kanın çıkmasıyla abdest bozulmaz diyor onlar. Burada diyorlar kan abdestin bozulmasının sebep kadının dokunmasıdır demişler. Başka bir hadise yine Hazreti Ayşe validemizin de Efendimizin kanını silmesi, temizlemesi rivayetinden hareketle deliller. Çünkü onlar önceki abdestin bozulmasıyla ilgili delillerden hareketle kanın bozmayacağı kanaatine varmışlar. Onu bir yazmışlar kenara. Diyorlar ki kan çıkması abdest bozmaz. Ancak ön ve arkadan çıkan abdest bozucu şeyler yellenme abdest bozar demişler. Buraya gelince bu rivayet burada kan çıkıyor. Ondan sonra abdest alıyor Efendimiz. Diyorlar ki bu kandan değil kadının dokunmasındandır diye. Böyle bir içtihatta bulunmuşlar. Hanefiler ise diyorlar ki vücuttan çıkan bütün necis şeyler abdesti bozar. Kan da çıksa kan da bozar. İrin de bozar. Burada kan çıktığı için bozulmuştur. Kadının dokunmasıyla abdest bozucu bir durum yoktur. Zaten kızıdır. Kendi hanımı bile olsa insan dokunsa şehveti gelmedikçe bir mezi çıkmadıkça abdesti bozulmaz. Ama mezi çıkarsa falan o zaman tabii ki ayrı bir durum. Abdest bozulmuş olur. Tedavi olmak tevekküle mani değildir. Burada görüyoruz Efendimiz Allah'a güvenen, dayanan en kuvvetli insan. Pek çok ayet-i kerime var. Allah'a tevekkül ettim diyor Efendimiz. Allah'a dayandım, işlerimi Allah'a havale ettim diye. Buna rağmen Efendimiz tedavi oluyor. Tedavi olmak demek ki tevekküle mani değil. Tedavi olmak kadere rızasızlık değil. Normal hayatın gerekleri neyse Cenab-ı Hak nasıl yaratmışsa insanı, insan öyle yaratılmış ki hastalanır, hastalanırsa tedaviye ihtiyacı olur. Tedavi edecek devalar yaratmış Cenab-ı Hak kullarının tedavisi için. İlaçlar yaratmış, o ilaçları kullanıp iyi olması gerekir. Böyle bir kanun koymuş Cenab-ı Hak. Yani her şey onun kanunu. Böyle bir ihtiyaç içerisinde yaratmayabilirdi insanı. İnsanlar hasta olur, Allah'a dua eder, iyileşirlerdi. Böyle bir sistem de olabilirdi. Ama böyle bir sistem yok. Tedavi olmak üzere bir sistem kurulmuş insanlar için. Bunu yapmakta bir mani yok. Allah'ın Şafi ismine sığınarak, Allah'ım şifa ver diye yine dua ederek, hem Allah'a dua edip hem de tedavi olmak, Cenab-ı Hak'tan şifa istemek, bu tevekküle mani değil, teslimiyete mani değil. Bunlar ikisi beraber olurlar. Tevekkülsüzlük nedir? Tevekkülsüzlük, bir işi yapıp, elinden geleni yapıp, hala tedirgin olmak, hala acaba olur mu olmaz mı diye endişe, sıkıntı çekmek, Allah'a güvenip, Allah'ım ben elimden geleni yaptım, gerisi sana kalmış dememektir. Tevekkülsüzlük budur. Teslimiyetsizlik budur. İşte elinden geleni yaptığı halde istediği olmadığında isyan etmesi bir insanın. Niye böyle oldu? Ben her şeyi yapmıştım, olması gerekirdi falan. İşte budur teslimiyetsizlik. Ama teslim olmak için insanın tabii ki bu dünya şartlarında, sebepler aleminde Allah Teala bazı şeylere sebep kılmıştır. O sebepleri yerine getirmek durumundayız. Bu sebeplere sarılmadan bir insanın ben tevekkül ediyorum demesi yanlıştır zaten. Bu tevekkül değil, teslim oluyorum demesi, o da yanlıştır. Tevekkül ve teslimiyeti doğru anlamak gerekiyor. Burada Efendimizin tedavi olduğunu ve bu tedavinin tevekküle mani olmadığını görmüş oluyoruz. Kişi bilmediği ve kendisine gizli kalan meseleleri bilenlere sormalıdır. Bu da tabiinin yaptığı durum. Tabiin Efendimizin her şeyini soruyor ince ince. Gelmişler işte Sahil bin Sa'd radıyallahu anh'a. Diyorlar ki Efendimizin işte savaşı nasıldı, gazvesi nasıldı, Uhud nasıl oldu, Uhud'dan sonra işte Efendimiz yaralanmış, peki o yara nasıl tedavi edildi? Her şeyi sormuşlar. Yani burada da soru neydi? Resulullah Efendimizin yarası ne ile tedavi edildi? Yara nasıl tedavi edildi? Onu sormuşlar. Öyle bir hayat ki Efendimizin hayatı, her saniyesi, her anı, her zerresi böyle kıymetli, değerli, altından değerli. Onu bilmek, oradaki hareket tarzını, konuşmayı, bakış açısını bilmek, o havayı koklamak insanlar için çok önemli. Nasıl bir bakış açısı olmuş, hayata nasıl bakılmış, olaylara nasıl bakılmış, nasıl tepki verilmiş, nasıl tavır alınmış. Her birisi çok değerli, çok kıymetli, ince, altın gibi. Altın sarrafı nasıl bir altın eşya yapacak olsa, işte ondan kestiği parçaları, kırılan parçalar, işte ovuntuları, ufak tozları, kırıklar, kırıntılar bile onun için çok önemlidir. Onları atmaz. Yani bu altının kırıntıları düzelttim, işte artıklarını çöpe atayım demez. Onları tekrar kullanır, tekrar eritir, başka bir şey yapar. Efendimizin hayatı da o şekilde. Her saniyesi hiç es geçilecek, boşa geçilecek bir hayatı yok. Hayatın her saniyesini ne yapmış, nasıl hareket edilmiş, ona karşı nasıl davranılmış, bunlar çok önem arz ettiği için burada sahabiler bunları hep sormuşlar. Misvak kullanmak. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Bir defasında Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına vardım. Ellerindeki bir misvak ile dişlerini temizlediklerini ve ağızlarında misvak olduğu halde "ö" diye bir ses çıkarttıklarını gördüm. Bu ses niye çıkıyor? Birazdan onu göreceğiz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dişlerini temizlemekle kalmaz, dilinin üstünü de temizlerdi. Bugün artık doktorlar onu da tavsiye etmeye başladılar. Dişlerden sonra dilin üstünü temizlemek. İşte fırçaların arkasına bazı şeyler yapıyorlar dil temizliği için. Efendimizin sünnetiymiş bu aslında. Bugün daha yeni keşfedilen şey Efendimizin bir sünnetiymiş ama belki ihmal ediliyordu. Peygamber Efendimiz misvaklarken dilinin gerisine doğru misvak varınca insan tabii olarak bir kusması gelir. O kusmadan onu dengeli bir şekilde dikkatle kontrol ederek öyle bir ses, kendiliğinden bir ses çıkıyor. Ö diye bir ses. İşte o sesi tarif ediyor bu sahabi. Peygamber Efendimizin dilinin gerilerini hatta gerisine kadar misvaklarken tabii olarak bir öğürme sesinin geldiğini duymuş Ebu Musa Aleyhisselam'ı, onu bize nakletmiş ve çok önemli bir bilgi bizim için hakikaten. Demek ki sadece dişi temizlemekle iş bitmiyor. Dili de temizlemek gerekiyor. Dilin üstü de epey bir yemek kalıntısı, yağdır, şeyler kalır. Onları temizlemezse insanın ağzı yine kirlenmiş olur. Dişler yine kirlenmiş olur. Dişlerle birlikte demek ki dil temizliğine, dili misvaklamaya, dili fırçalamaya da ihtiyaç var. Misvak boğazına doğru gidince de tabi olarak öğürme sesi çıkarmışlardı Peygamber Efendimiz. Sahabi de o esnada kendilerini görmüştü. Bu rivayet Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ağız temizliğini ne kadar tafsilatlı ve sağlam yaptıklarını göstermektedir. Efendimizin hem ağız dişlerini hem dilini temizlediğini buradan görmüş oluyoruz. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Nebi Muhterem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkınca mübarek ağızlarını misvakla ovalardı. Teheccüde kalktığında da Efendimiz temizlik yapıyor. Çünkü Kur'an okuyacak teheccüd namazında gece. Kur'an okurken melekler onu dinleyecekler. Melekler Kur'an dinlemeyi çok severler. Onlar yaklaşınca rahatsız olmamaları için de ağız temizliğine dikkat etmek gerekiyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağız temizliğine çok ehemmiyet verirler ve ümmetine de bunu tavsiye ederlerdi. Her namazdan önce dişlerini misvakla temizledikleri gibi akşam yatarken, gece kalkınca, dışarıdan evlerine girince ve bir şeyler yiyince de hemen dişlerini misvaklar veya suyla güzelce yıkarlardı. Bugün tavsiye en fazla işte iki defa tavsiye ediliyor. İki defa dişlerinizi fırçalayın sabah akşam diye. Ama Efendimizin hayatına baktığımızda 8-10 defa günlük diş temizliği yaptığını en azından görüyoruz. Bugünkü fırçalarla gerçi onu da söylüyorlar. İkiden fazla yaparsanız bu sefer dişleri de aşındırır. Mine tabakasına zarar verir gibi şeyler var. Misvak ise tabii olarak bir erak ağacının kökleri, o yumuşak kökler diş fırçaları kadar dişlere zarar vermiyor. Onun için Efendimiz onu kullanıyor daha çok. Belki o da kullanılabilir. Sabah akşam fırça kullanır insan. Aralarda da misvak kullanabilir. Bu şekilde dengeli bir şekilde ağız ve diş temizliğini daha güzel yapmış olur. Çünkü bakıyorsunuz doktorlar bir taraftan günde iki defa fırçalayın diyor. Bir taraftan fazla fırçalarsanız dişleriniz yıpranır, zarar görür. Mine tabakası çizilir falan diyorlar. Ama Efendimiz onlardan çok daha ileri olduğunu diş temizliği konusunda görüyoruz. Halbuki bugün o insanlara sorsan işte bugün gelişmiş çağdaş dünya işte eskisi gibi değildir. Eskiye göre kendilerini daha ileride zannedebilirler. Halbuki Efendimizin temizliği, ağız temizliği bugünkünden fersah fersah ileride. Abdest ve gusül alırken ağız ve burnun güzelce yıkanıp temizlenmesi de bu temizliğin ehemmiyetini ortaya koymaktadır. Efendimiz abdestte suyu iyice çekerek burnuna güzel bir temizlik yapmayı tavsiye ediyor. Gusül de aynı şekilde. İnsan abdest alırken ağzını burnunu güzelce temizliyor. Ağız ve burun temizliği demek ki önemli. Yüz, eller, kollar, abdest uzuvlarının temizliği önemli. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece gündüz devamlı yaptıkları bir fiil olduğu için misvakla ağız temizlemek sünnet-i müekkede kabul edilmiş. Misvakla ağız temizliği sünnet-i müekkede kabul edilmiş. Çünkü Efendimiz çok yapıyor bunu. Devam ediyor. Bir muvazabat var bunda. Devamlılık var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son nefeslerini verirken dahi dişlerini misvaklamışlardır. Konuşamaz halde Efendimiz son anları yaklaşmış. Hazreti Ayşe validemiz yanında. Orada Ayşe validemizin kardeşi Abdurrahman içeri giriyor. Elinde bir misvak var. Efendimizin gözleri hemen misvaka dikiliyor. Çünkü melek gelecek yani. Azrail ölüm meleği gelecek. Diğer melekler bulunacak. Efendimiz yine ağzının temiz olmasını istiyor. Hazreti Ayşe validemiz de çok firasetli bir annemiz. Yaşı çok genç, küçük olmasına rağmen 18-19 yaşlarında ama çok firasetli. Hemen anlıyor ki Efendimiz misvağı istiyor. Konuşamıyor yani. İsteyip de misvak alayım diyecek hali yok. Hemen alıyor kardeşinin eline misvağı. Ucunu yumuşatıyor. Efendimiz'e veriyor ve Efendimiz diyor en son dişlerini temizledi. Bu dünyadan ayrılırken de yine Efendimiz o güzel inci dişlerini temizlemiş oluyorlar. O şekilde dar-ı bekaya irtihal etmiş oluyorlar. İmam Evzai misvak abdestin yarısıdır buyurmuştur. Fıkıh alimlerimizden İmam Evzai misvak abdestin yarısıdır buyurmuş. Yanında misvak olmayan da hiç değilse parmaklarıyla dişlerini ovmalıdır. Abdest alırken dişleri temizlemeli, ağız temizliğine dikkat etmelidir. Kıymetli dinleyenler, abdest alırken işte parmak boğumları da olsun, kol, dirsek boğumları, ayak araları önemli noktalar. Çabuk kirlenen, hayatta günlük işlerde çabuk kirlenen, terleyen, yıkanması gereken yerler abdest uzuvları olarak yıkanıyor. Cenab-ı Hak da zaten abdestin bizim için bir lütuf olduğunu, bir nimet olduğunu, bizlere zorluk çıkarmak için onu emretmediğini söylüyor. Zor geliyor bazı insanlara abdest almak. Ama halbuki Allah Teala diyor ki onu size zor gelsin diye değil, sizi imtihan etmek için değil, size nimet olsun diye diyor, emrettim. Hakikaten abdest güzel bir nimet, büyük bir nimet. Önemli bir temizlik aracı, maddi ve manevi temizlik vasıtası. Kıymetli dinleyenler, bugün de programımızın nihayetine geldik. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.